أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse yeni bir ders konusu başlatıyoruz. Konumuz ana başlık doğal tıp. Yani tıbbın doğal hali nedir, ne değildir? Onun üzerinde inşallah ara ara dersler yapacağız. Bugünkü alt başlığımız fıtrat ve tıp. Niye bu başlığı seçtik? Bunun sebebi Allah-u Teala'nın dini fıtrat diye tanımlamış olmasıdır. Yani din Kur'an-ı Kerim'de fıtrattır. Bu ne demek? Onun üzerinde kısaca duracağız tabii. Bir de yanımızda iki tane tabip var. Benim sağımda sizi bakarken sorunuza düşecek tabii Abdülkadir Geylani Şahan. Tıbbın hemen her sahasında çalışmış ve çok gayretli olan, gecesini gündüzünü bu işe vermiş olan bir arkadaşımız, dostumuz. İşte benim sorumda size bakarken sizin de sağınızda olan Adem Özkan, o da aynı şekilde birlikte çalışıyorlar ama onun asıl ihtisas alanı göz. Şimdi bu arkadaşlarımızın bakışıyla olayın içerisine inşallah gireceğiz. Ama başlangıçta şu ayetleri bir okuyalım. Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayetinde şöyle diyor. Hatta 29'dan başlasak belki daha güzel olur. بَلِتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Yanlış yapanlar bilgisizce kendi arzularına uyarlar. Hangi konuda? Şimdi biraz sonra bakacağız. Yani aslında diyor yanlış yapanlar bilgisizce kendi hevalarına, kendi isteklerine uyarlar. فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ Allah'ın sapık saydığını kim yola gelmiş olarak kabul eder? Kim yola getirebilir? Allah birisine şu yanlış yoldadır diye karar verdikten sonra yok ya Rabbi sen bilmiyorsun onun yolu doğrudur diyebilecek biri var mı yeryüzünde? Yani ister dindar olsun ister olmasın. Çünkü evrenseldir ve her şey 2 kere 2 4 eder gibi açıktır. 2 kere 2 3 eder diyen ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim, ister dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, yanlış olduğunu herkes açıkça görür. Yani kurallar evrenseldir Allah-u Teala'nın. Şimdi onu biraz sonra göreceğiz. Evet. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Onlara yardım edecek kimse de yoktur diyor. Kimmiş o? Yanlış yolda olanlar. Niye yanlış yolda olanlar? En başta kendinin yanlış yolda olduğunu bildiği için kendisiyle bir sürtüşme içerisine girer. Sonra çevresi onun yanlış olduğu için onunla ne kadar birlikteymiş gibi gözükseler bile bir kum taneleri gibi ondan ayrı, farklı bir yapı içerisine girerler. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا Öyleyse sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bu dine yönel. Yani bu dine böyle teslim ol. Peki bu din ne ya Rabbi? Fıtratallah. Allah'ın fıtratı. Allah'ın fıtratına teslim ol diyor. Peki Allah'ın fıtratı ne demek? Şimdi Allah'ın fıtratı. Şimdi bu fatara kelimesi Arap dilinde şu anlama geliyor. Yani fıtrat kökünden. Şimdi böyle bir şeyi üstten aşağıya doğru yarmak. Peki Allah'ın fıtratı ve tanımı yapıyor. Elleti fataran nase aleyha. Öyle ki insanları da ona göre yaratmıştır. Yani böyle bölünmeyle yaratmıştır. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratmasının yerine geçecek herhangi bir şey yoktur. Yani Allah'ın dini fıtrattır. Fıtrat o yarılma kanunu demektir. Allah'ın yaratmasının yerine geçecek hiçbir şey yoktur. Peki ne demek oluyor hiçbir şey yoktur? Şimdi bu fıtrat kelimesi, bunu şöyle üstten aşağı yardım. İkiniz de birer tabipsiniz. Ve insanın yaratılışıyla ilgili bir ifade. Peki bu size neyi hatırlatıyor?
Bölünme. Hücre bölünmesi.
Hücre bölünmesi. Nasıl bu hücre bölünmesi? İlk bölünme. Nerede başlıyor?
İlk bölünme anne karnında döllenme sonrasında başlıyor.
Önce bir döllenme oluyor. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim o ilk döllenme sırasında kişiye nefsi vahide diyor. Nefis diyor. Nefis ne demek? Nefis o kişinin vücut ölçülerini taşıyan. Yani şu an şu halimize de Allah nefis diyor. Yani vücudumuzun şu haline de nefis diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ha, içimizdeki ruha da nefis diyor. O ayrı bir konu ama sadece şey maddi açıdan bir tabibi ilgilendiren açısından şu vücudumuza nefis diyor. İlk döllenme anına da nefis diyor. Bunu siz tabip olarak nasıl anlatırsınız?
İlk döllenme hadisesine de nefis diyor. Bununla ilgili o bölünmeden sonra ya da fıtratla ilgili hesapta mı?
Yani kişinin, ben şöyle anlıyorum. Kişinin sahip olacağı tüm özellikler orada oluşuyor.
Tabii ki. Özellikle genetik şifre ile birleştikten sonra, anneden ve babadan gelen genetik şifre birleştikten sonra tabii ki o bütün her şeyin özünü içeren genetik şifre insanın içinde bulunuyor. O ilk hücrenin içinde bulunuyor.
İşte orada mesela orada Allah-u Teala diyor ki halakahu fekadderahu diyor. Yani insanı yarattı ve oraya ölçülerini koydu. Demek ki nefis demesi fakat derahu dediği zaman kişinin sahip olacağı ölçülerin bütün ana şeyleri orada oluşuyor gibi gözüküyor değil mi? Siz mesela tıbbi olarak bunu nasıl anlatıyorsunuz?
Bununla ilgili genetik şifre üzerinden veriyoruz aslında. Kişinin hangi saçından olacağı, işte gözünün hangi renk olacağı, boyunun ne kadar uzayabileceği, tamam. Şartlarla nasıl etkilenebileceği, işte yediğimiz içtiğimiz gıdaya ya da bunlara karşı nasıl cevap vereceği vücudunun. Sonuçta insanın vücudu tabii ki genetik olarak etkileniyor ama bunun dışındaki etkilerden de bir etkilenme sınırı vardır. Bu tamam. Yaradan'ın bu sınırı da belirlediği ayetten açık.
Yani belli. O kişiliğe özel özellikler.
Durumlar. Aynen öyle.
Dolayısıyla nefis, yani benim şu vücuduma da nefis diyorsa Allah-u Teala benim anamın rahmindeyken ilk oluşumumda da benimle alakalı tüm özellikler orada.
Evet, bulunuyor.
Kondu demiş oluyor. Tamam. Ondan sonra fıtrat nasıl başlıyor? Yani yarılma. Yani
yarılma, bölünme.
Bölünme. Evet, ben yarılma diyor, bir bölünme demiyor değil mi? Evet.
Bölünme ilk döllenmeden sonra anneden ve babadan gelen kromozom sayıları yarı olan kromozomlar birleşiyor. Birleştikten sonra insan kromozom sayısına getiriyor ve bu saat itibariyle bölünmeye başlıyor. İlk başlangıçta işte 8'li, 12'li işte logaritmik olarak 2 üzerinin katları şeklinde sürekli 2'nin
katları
şeklinde sürekli bölünüyor. Ve bu şekilde insan vücudu yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. İşte ayette de anlatıldığı gibi. Önce işte bir çiğnem et kıvamında, sonra kemikler, işte sonra yapısal olarak dermatom dediğimiz o parçalar ve üzerine tekrar insan vücudu ve diğer organların oluşumuyla beraber insan halk ediliyor. Ve bu ortalama minimum ya da minyatür insanın oluşması yaklaşık 8 ila 12 hafta civarında. 10 hafta, 12 hafta civarında böyle minyatür insanın oluşumu tamamlanıyor.
Esas bu fıtrat kelimesiyle ilgili olarak. Mesela benim vücudumda hala devam ediyor mu bölünme?
Tabii ki. Günlük ortalama 800 milyon tane hücremiz ölüp yerine yenisi yapılıyor.
O ölme, bölünmeyle birisi nasıl oluyor? Mesela diyelim ki bir hücre bölündü. Bölündüğü zaman belki onun bir kısmı affedersiniz idrar ve dışkı yollarına gönderiliyor olabilir. Yani bir atık deniyor değil mi? Öyle diyorsunuz.
Evet, evet.
Ama bir kısmından da yeni hücreler oluşuyor.
Tabii yeniden dönüştürülüyor. Yani insan vücudu israf etmez. O açıdan çok ciddi anlamda bir geri dönüştürme mekanizması vardır. Neredeyse %100 verimle çalışan bir sürü sistem vardır insan vücudunda. Yapı o yüzden yani Allah'ın yapısında evet verimlilik esastır.
Tamam. O zaman biz fıtratı şöyle tanımlasak. Yani bir tıp açısından doğru olur mu ya? Fıtrat oluşum. İşte ilk o annenin şeyiyle bu ne diyorduk? Anne babanın spermiyle annenin yumurtası. birikti. Ondan sonra bölünme başladı. Şimdi bu oluşum, insan oluşumu, bölünme olmasa oluşum mümkün mü?
Hayır, olmaz.
İmkansız. Yani ben bir insan olarak oluşamayacağız. Peki o her bir bölünme aynı zamanda vücudu geliştiriyor değil mi?
Evet.
O zaman gelişim deriz. Geliştiriyor ama gelişmede işte siz göz konusunda mütehassıssınız. Bazı hücreler geliyor, gözü oluşturuyor. Bazısı geliyor, kulağı oluşturuyor. Bazısı işte kalbi şurayı burayı. Peki buna değişim diyebilir miyiz? O şeyde.
Buna farklılaşma da diyebiliriz.
Siz farklılaşma, dönüşüm, yani dönüşüm. Hepsini yani kolay olsun diye.
Evet, evet.
Tabii değişme dediğiniz zaman farklılaşma oluyor.
Tabii, farklılaşma.
Yani şu halden bir başka hale giriyor. Peki o zaman biz fıtratı şöyle tanımlayabilir miyiz? Oluşum, gelişim, değişim. Değişimde evet. O hem farklı bir yapı var.
Evet.
Hem de şey yapılması da var. Yani bir vücuttan atılması tarafı da var yani.
Tabii.
O zaman oluşum, gelişim ve değişim kanun ve kuralları. Yani insanın ölmesi de gene bu
kurallara tabi.
Bu kurallara tabi. O zaman Allah fıtratı, yani dini fıtrat diye tanımlıyorsa, o zaman dinin bütün kuralları benim vücudumda geçerli mi oluyor?
Kesinlikle.
Bu ayet-i kerimeyi.
Evet.
Allah-u Teala peki bu sadece insan vücudunda mı oluyor bu? Hayvanlarda da aynı yapı yok mu?
Evet.
Yani aynı bölünme kanunu. Ya da bitkilerde.
Tabii.
Ve Kur'an-ı Kerim göklerin ve yerin de aynı kanunla, yani fıtratla yaratıldığını ifade ediyor. O zaman biz yani fıtratla hareket ettiğimiz zaman vücudumuz tüm tabiatta geçerli kanun ve kurallara uygun bir yapı kazanır değil mi?
Evet.
Dolayısıyla yani yanlış etkilenme diye bir şey olmaz. Yani ben huzur içerisinde olurum, mutluluk içerisinde olurum, rahat bir şekilde devam ederim.
Tabii fıtrata göre davranır, fıtrata göre
yaşarsanız. Çünkü duanın tüm sistemi buna göre kurgulandığı için fıtratın bozulmadığı her durumda insanın hem psikolojik hem fizyolojik sağlığının bozulmadığını biliyoruz. Zaten bununla ilgili ifadelerde Allah-u Teala'nın yine iddiası bu türlü bir yaşamın devamlılığı, işte yasaklardan ya da yanlışlardan kaçınma.
Değil, Allah'ın kuralı.
Yani kural, net kuralı Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle bu kurallara ve kaidelere uygun yaşamanın insanı ecel-i müsemmasına kadar yaşatacağı ölçüsünde ifadeler de bulunmakta Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak. Bu ifadelere baktığımızda da yine Allah'ın bize gösterdiği yolun fıtratın ya da yaratılışın, yaşamın kanunları içerisinde bozulmayan ve fıtrata göre yaşamın insanı gerçekten doğru düzgün yaşatacağını açık açık gösteriyor.
O zaman bir şey daha söyleyeyim. Yani, diyelim ki bir koyun, kuzu ya da herhangi bir hayvan. Kendi fıtratına ters bir yaşam içerisine girebiliyor mu?
Bunu yapmayı dışarıdan müdahalelerle mümkün ama hayvanlar yok, kendisi
kendi,
bunları yapmaz.
Kendi evet, kararlarıyla. Yapmaz. İnsanların müdahalesi zaten fesat dediği şeyi, Allah'ın evet. Fesat dediği şeyi oluşturuyor. Bugün mesela hem hayvanlarda bozulma, hem tabiatta bozulma, hem denizlerde, karada, havada ama insanların yaptığından dolayı. Evet. Allah-u Teala diyor ki ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. Denizde ve karada insanların elleriyle yaptıkları şey sebebiyle bozulma başladı. Ama bu bozulmayı herhangi bir hayvan yapabilir mi?
Hayır.
Yapamaz. Herhangi bir bitki yapabilir mi?
Yapamaz.
O zaman biz de eğer fıtratımıza uyarsak biz de yapmayız. Yapamayız değil, yapmayız.
Yapmayız.
Bunun anlamı şu oluyor. İnsan yapabilecek yapıdadır. Çünkü Adem Aleyhisselam ilk yarattığı zaman bir muhalif yapıda yarattığını söylüyor. O da bir başka dersimizde inşallah onu şey yaparız. Vücuda diğer canlı varlıklardan farklı olarak, yani ister bitki olsun ister hayvan olsun, Allah'ın insan vücuduna ruhu, yani bilgi işleme kapasitesini yerleştirmesidir. Ondan dolayı mesela şimdi şurada bir çok basit bir kağıt parçası var. Bu kağıt parçası insan dışında bir varlık üretebilir mi? Mümkün mü yani? İnsan dışında, yani insan üretmese yeryüzüne böyle bir kağıt olur mu?
Olamaz.
Olamaz. Böyle bir mikrofon da olmaz. Yani Allah'ın insanlara koymuş olduğu bu şeyle insanlar çok iyi şeyler de üretebilirler. Çok kötü şeyler de üretebilirler. Kötü şeylerle fıtratı bozarlar. İyi şeylerle fıtratı devam ettirirler. Fıtratı devam ettirmenin yolu da Allah'ın dinine uymaktır. Peki Allah'ın dini, işte bizi yaratan o. Hayvanları yaratan, bitkileri, tüm kainatı yaratan o. Peki biz bunlara uygun bir davranış içerisinde olduğumuz zaman herhangi bir şey olmaz. Mesela
hem buraya kadarki geldiğimiz noktayı toparlamak açısından burada şöyle bir acaba işte fıtratı tanımlarken değişim, gelişim, oluşum, gelişim, değişim, oluşum, yani o sıralama bir bütünselliği ifade ediyor. Şimdi tabii bu anneden gelen yumurtayla babadan gelen spermin birleşmesiyle oluşan bu mekanizmada bir de bir programlama var aslında. Yani mesela diyelim ki bazı hücreler, mesela biz diyoruz ya vücudumuzdaki bütün hücreler bir şekilde bölünerek çoğalıyor, farklılaşıyor. İşte göz hücresi olacaksa, retina hücresi olacaksa retina hücresi oluyor. Halbuki küçücük böyle mikroskobik bir şeyden bahsediyoruz yani. Yani gözümüzle göremeyeceğimiz derecede bir sistemin başlangıç aşamasında içeride o nüvenin bir programlanmış bir durumu var. Yani biz acaba ölçüleri, yani ölçüyü belirlerken de diyoruz ya Allah-u Teala anne karnında. Burada o ölçünün içerisine bu programlamayı da mı koymak lazım? Programı onun alt birimi olarak mı algılamak lazım? Yani o sadece ölçü...
Ben size şu ayeti okuyayım.
Evet. Şimdi bir tabip gözüyle bakın Allah burada ne diyor? Abese suresinin, yani Kur'an-ı Kerim'in 80. suresi 19. ayeti. Hatta istersen 17'den başlayalım. Hayır, 18'den başlıyorum. Min eyyi şeyin halaka. Allah insanı neden yarattı diyor. Hangi şeyden yarattı? Min nutfe. Nutfeden. Tabi nutfe dediğimiz bir şey görüntüsü olan bu denizden çıkan o beyaz inci görüntüsü. O görüntünün de ne olduğunu nutfeden anlatıyor. Araplar beyaz inciye natefe derler. İnci görüntüsünde olan döllenmiş yumurta. Siz bunları çok iyi bilirsiniz tabii. Yani Allah burada bunu söylüyor. Şimdi nutfeden yarattı mı? Yarattı. Diyor ki halakahu fekadderahu. Allah onu yarattı, sonra ölçülerini koydu. Yani her bir nutfenin ölçülerini koydu oraya. Peki bu ölçülerini koymuş işte program falan dediniz. Yani bu mesela tam bir burası. Tabip gözüyle bunu evet. Nasıl değerlendirirsin?
Burada gerçekten Kadir'le de tabii bunu bu tür şeyleri çok kendi aramızda konuşuyoruz. Bu ölçü öyle o kadar güzel ifade ediyor ki yani bu ölçü kelimesi. Acaba biz şöyle bir endişemiz var. Yani pasif bir durum yok burada aslında. Yani ölçü derken şimdi bir şeyin ölçüsünü Allah-u Teala belirledi. Yani bu aslında her şeyde böyledir de belirledi. Hani sanki tam bıraktı. Kendi içerisinde iç dinamikleriyle yürüyor.
Ha yok.
Bu anlaşılmıyor. Hiçbir sorun yok. Ama mesela diyelim ki izleyiciler ya da bizler de mesela okurken ilk dönemde yani bunun içerisinde bir şekilde hani o oradaki mekanizmayı bilmiyorum Kadir de katılır mı? Tam olarak tıbbi olarak ifade etmek açısından bir programlamak da var. Yani Allah-u Teala'nın bir şeyi programlaması lazım. Yani hücrelerin dönüşümü, gelişimi. Tamam bunlar iç dinamikleri içerisinde ölçüler belirlenmiş ama bir yere doğru hareket ediyorlar.
Bak, işte onu da Allah hemen burada söylüyor. Şimdi siz bir tabip gözüyle baktı. Siz söyleyince ben adam ayetin o kısmı aklıma geldi. Demeseydiniz evet. Aklıma gelmeyecekti benim.
Evet.
Hemen arkasına diyor ki Allah ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ diyor. Sonra diyor o döllenmiş yumurtanın gideceği yolları kolaylaştırdı diyor. Evet. Önünü açtı diyor. Dolayısıyla o ölçünün de seyrini
belirlemiş.
Yani nasıl devam edeceğinin de önünü kolaylaştırmış. Yani
belirleyerek kolaylaştırmış.
Ölçüleri Önünü kolaylaştırmış. O ölçülere göre büyüyor, büyüyor, bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. İşte oluşum oluyor, evet. Değişim oluyor. Oluşum, gelişim, değişim ona göre oluyor.
Evet.
Etkilenme değişiyor.
Yani o başında konuşurken onu da söylemeye çalıştım ben aslında. Mesela diyelim ki kahverengi gözlü olacaksın. 1.70 boyunda bir genetik şifren var. Ama beslenmen, bunlarla ilgili etkilenim, dış etkilere karşı taktığın durum ya da hücrelerinin bunlara karşı verdiği tepkiler de değişiyor. Ve bu evet ve bu aktif olarak değişiyor. Yani Allah bu işin her yerinde bu meseleye müdahil.
Evet.
Hani şeymiş
evet.
gibi değil. Böyle ya tamam işte bitti. Hani bir yerden bir nokta çekildi. İşte elektrik açıldı. İşte ışıklar yandı. Ondan sonra artık ışıklar yanar. Yok. Her şeyi aktif olarak birebir takip ediliyor. Yani bütün hücreler, hücresel yanıtlar, işte dışarıdan alınan uyaranların o hücresel hücrelerin o her bir uyarana verdiği yanıt hepsi takip ediliyor.
Şöyle
bunlar
yani hocam mesela
anne karnındayken kullanmaması gereken ya da diyelim ki bu kaç yıl sonra talidomid denen bir facia var. Yani ilaç kullanılıyor gebe kadınlar kusmalarını engellemek için. Ondan sonra bacaksız, kolsuz binlerce çocuk
50'lerde.
Şimdi bu şey değil yani tamam Allah ölçüyü belirlemiş elbette ki.
İnsan eliyle
evet.
olan
evet.
fesat bu.
Evet. Tabii. Bu mesela evet. insanda örnek fesat.
Bir de hayvanda örnek fesat var. Otobur hayvanlara diğer ölmüş hayvanların etlerini ot içine katarak verdiler. Hayvanlar hızlı büyüsün diye.
Ama hayvana kalsaydı yemez.
Hayvana kalsa yemez. Hayvana bunu verdi. Hani şey yapıyor. Bizim şey ne ona biz uyanıklığımız var bizim. Hasta eden mevzular bunlar zaten. Allah'tan daha iyi yaratabileceğimiz iddiası var. Kendini bir şey sanma var. Bu işin içinde dibinde bu var aslında.
Tabii.
Egonun ya da varlığın içerisinde Allah'tan daha büyük görme, kibir var. Mesela kibir sadece Allah'a yakışır. Başka hiç kimsenin hak etmediği bir tanım.
Yani bak sen dediğini Allah bu dinin tanımına koymuş.
Evet.
Diyor ki la tebdile li halkille Allah'ın yaratmasının bir dengi yoktur.
Bu kadar işte. Bu net.
O seviyeye kimse gelemez.
Gelemez.
Yani şimdi gene siz mesela siz bir göz mütehassısı olarak gözün herhangi bir hücresini herhangi bir fabrika şu bu tüm insanlık birikse oluşturabilir mi?
Hocam mümkün değil. Yani hadi diyelim ki biz onu şöyle sizin çalışmalarınızı da takip ettiğimiz için hani biliyoruz. Gerçekten bir organ yapımı söz konusu yani. Allah-u Teala bunun açıkça işaretlerini, yolunu, yöntemini aslında üzerinde çok yönlü çalışmalar yapılsa belki bunu yapacağız. Ama mesela biz şunu yapabilecek miyiz? Ben ondan kesinlikle emin değilim. Yani ayrı ayrı göz, yani korneaları diyelim ki işte nasıl ki bir telefonlarımızda parmak izimiz var. Korneamızın da bir şeyi var. Şekli şemali var. Bununla ilgili mesela bunun aynısını yapmak mümkün mü? Yani yarın bir insan kopyalaması yaptık diyelim. Her birinin parmak izi farklı olacak mı?
Olamaz.
Olamaz. Allah gibi yapma şansı yok yani hiç kimsenin.
Allah'ın yarattığı dengi yok.
Ama işte bunu inşallah unutmayın da özel bir ders yapalım bu evet. konuda. Yani organ üretimi olabilir mi? İşte yeniden yaratılış nasıl olur falan. Onunla ayrı bir ders yapalım inşallah.
Tamam,
notunuzu alın da unutunuz sonra.
Tamam,
şimdi.
Evet. Onu yazalım.
Siz söylediğiniz için aklıma geldi yani. Bak şimdi diyor ki Allah'ın yarattığının yerini geçecek bir şey yoksa bir de Allah-u Teala'nın şeyi var. Yani burada bak ne dedi? Fıtrat diye tanımladı mı Allah dini? Peki bu fıtrat kuralları dünyanın neresine geçerli?
Her
yerinde. Peki göklerde ve yerde? Her yerde geçerli. O zaman biz bu fıtrat kurallarına uyduğumuz zaman dünyadaki her insanla ortak noktalarımız oluyor mu?
Tabii. Bütün canlılarla.
Bütün, sonra insan değil de bütün canlılarla ortak noktalarımız.
Evet.
Cansızlarla da.
Evet.
Dolayısıyla öyle bir fıtratla gidersek hiç kimsenin karşı koyamayacağı bir yapı oluşur değil mi? İşte burada bir husus daha var. Allah-u Teala Kur'an'daki bütün cümlelere ayet diyor. Ama bir de yarattığı tüm varlıklar için de ayet diyor. Yani mesela siz Allah'ın bir ayetisiniz.
Hı.
Adem Bey bir ayeti, ben bir ayetiyim. Sadece o değil. Şu başımdaki bir saçın teli ya da az önce söylediğimiz herhangi bir hücre. Bunların hepsi Allah'ın birer ayetidir. Şimdi bak diyor ki mesela Kur'an Allah'ın kitabı mı değil mi? Elbette sorgulayacaksın. Yani birisi ya yani bu Allah'ın kitabıdır diye getirdi sana gösterdi diye öyle mi kabul edeceksin? Evet. Muhammed Allah'ın peygamberi değil lan. Güzel de kardeşim ben nereden bileceğim? Ben görmedim ki. Allah onu elçi olarak tayin ettiği zaman orada değildim ki.
Nasıl
o zaman nasıl şahit? O zaman benim elimde bir belge olması lazım. Peki ben Allah'ın bir ayetiyim değil mi? Şimdi bak niye diyor? Ne diyor Allah? Bak burada Fussilet suresinin 53. ayeti. Fussilet 41. sure 53. ayet diyor ki Senurihim ayatina. Biz ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Her insana. Ayetlerimizi göstereceğiz. Bunlar ayetler nerede? Hangi ayetler? Fil afak. Çevrelerindeki. Sen benim çevremde bir ayetsin. Adem Bey'e ayet. Yani işte şimdi şurada Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa hepsi birer ayettir. Ne varsa yani tabiatta göreceğim her şey birer ayettir. Peki hatta yetebeyyene lehum. Onlar için net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar göstereceğim. Bakacak. Ennehu bu Kur'an el hak tümüyle gerçektir diye. Aa diyecek. Şimdi bir vücudumuzdaki ayetler az önce şey yaptık işte Kur'an'daki ayetleri sizinle birer tabip olarak vücuttaki ayetlerle karşılaştırdınız değil mi?
Evet.
Peki o ayeti okurken Allah nutfeden yarattı dedi. Şimdi nutfe derken şimdi nutfeden yarattı Allah'ın yazılı ayeti mi? Peki nutfenin o kelimelerin Arap dili açısından incelenmesi sonucunda nutfenin bir beyaz inci gibi olması gerektiğini ayetten çıkarıyoruz. Peki siz de bunu görüyor musunuz?
Evet.
O gördüğünüz döllenmiş yukta beyaz inci gibi olunca Allah da bunu böyle söyleyince bunu Allah'tan başkası söyleyebilir mi?
İşte bunu Allah'tan başkası söyleyemez. Hatta bu Kur'an-ı Kerim'in indiği zaman olan zamanı da baz alındığında bu bahsettiğimiz bilginin verilmesi çok daha muazzam bir zaman.
Yani bilmek evet, mümkün değil. Şimdi az önce Adem Bey dedi ki işte ondan sonra bir programlama olmalı değil mi? Bir yol. Hemen arkasından ayet okuduk.
Evet.
Şimdi döllenmenin arkasından dedi ki ölçüleri koydum. Evet. Koyarım dedi. Belki ölçüleri koyduğu zaman da her insanın kendine özel ölçülerinin orada oluşmasından dolayı Allah ona nefis adında veriyor ayrıca. Şu vücudu bana nefis. O ikisi arasındaki ilişkiyi de siz birer tabip olarak yaratılan ayetlerden gördünüz değil mi?
Evet.
Bu da indirilen bir ayet olarak çok küçük bir cümle. Yaratan çok küçük bir kelimeyle söyledi. Yolda kolaylaştırdım dedi. Önünü açtım. Bak siz söylemezseniz ben o ayetleri anlayamazdım. Ama ben de bu ayetleri okumazsam siz bunun Kur'an'da olduğunu bilemezsiniz.
Tabii.
Şimdi peki bu ikisini birleştirdiğiniz zaman bu sözün Allah'tan başkasına ait olma şansı var mı? Hiç imkansız değil mi?
Zaten konuşurken öyle diyoruz. Yani Kur'an'ı kim yazdıysa Allah odur.
O kadar. İşte o kanaate vardığınız zaman bunu bize getiren kişinin Allah'ın görevlendirdiği elçi olduğundan şüpheniz olur mu?
Tereddüt etmeyiz.
Evet. Muhammed Allah'ın elçisi de diyor.
Hayır getiren de elçi olur. Başkası tabii. Olmaz. Çünkü tabii. Allah'la oturup yüz yüze konuşma diye bir şey olmadığı için
evet.
Elçi. O zaman bütün bunları öğrendiğiniz zaman eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyebilirsin. Muhammed Allah'ın kulu. Zaten o da benim gibi bir insan. Ama benden farkı ne?
Kendisine Allah'ın kitap ve hikmet vermiş. Evet.
Kendine kitap ve hikmet vermiş ve bize gelmiş. Şimdi işte burada bunu gördüğünüz zaman bak yetebeyyene lehum onlar için net bir şekilde ortaya çıktı. Evet. Şimdi sizin için bu yani birer tabip olmanız itibariyle net bir şekilde ortaya çıktı mı bunun Allah'ın kitabı oldu?
Kuşkusuz.
Yani hayır ilk defa karşılaşsaydınız.
Evet gerçekten.
Daha önce hiç karşılaşmamış
şaşırdım olsaydım. Yani. Şimdi bu nutfe deyince bu nutfenin gerçekten hani bu çalışmaları bildiğimiz için tabii hani bu konuda
yok, ilk defa duyduğunuzu
ilk defa bilmiş bile olsak Nutfe bizde şurada gerçekten Arapça dil kuralları açısından beyaz ince olduğu ortaya konmuş olsa şok oluruz yani. Aynen. Değil mi?
Yani de ki bugün onun beyaz ince görüntüsünde olduğunu görmek için o kadar büyük teknolojiye ihtiyaç var ki.
Evet. Bununla ilgili çekilmiş belgeseller var. Aynen gösteriyor zaten boyutunu. Hatta dış kabı mesela incinin dış tarafı daha serttir. İşte zona pellüsüyde hatırlarsın o ifade. Evet, yani aynen. O kadar sert bir tabaka ifadesi var ki inciye yapı olarak da benziyor. Aslında hani yumurta döllendiği haliyle. Şimdi işte
Allah ona öyle bir ad koymuş ki.
Evet. Bu mevzu orayı da kapsıyor.
Çok az su içeriyor diye bir şey var mı hocam Nutfe'de?
Yok. Çok karışımlı var.
Yani en az 3. En az 3.
En az 3 ve daha fazla. Yani içinde karışımın çok
içinde var değil
içinde,
mi?
İçinde. Yani çok çok karışımlı bir o çok karışım meselesi Minnutfet'in Emşaç diyor.
Emşaç evet.
Yani o da insan suresinde. Yani insanın o döllenmeye kadar o insanla ilgili herhangi bir bilgi yeryüzünde yok diyor. Böyle bir şey yok.
Evet.
Ama döllenme andan itibaren onunla ilgili bilgiler tespit ediliyor ve yazıya geçiriliyor. Onu da melekler yazıyor. Her insanla ilgili bilgileri melekler yazıyor. Onunla ilgili Kur'an'ın tüm ölçüleri yazıyorlar o anda.
Evet. İşte bu tam şeye uyuyor işte o programlamaya aslında.
Tabii.
Yani insanın gerçekten yani bir kere nefes alıp vermeden bizim yaşama şansımız yok. Ona göre programlanmışız yani. O anlamda kullanıyorum bu programı. Gözümüzün mesela
ben su içtim mesela. Su içmeden yaşayabilir miyim?
Tabii belli bir yaştan sonra işte gözümüz yakını görmekte sorun yaşıyor. Yani ben diyorum ki hastalara işte bir uçağın inişi gibi düşün diyorum yani artık 45'inden sonra.
Allah'ın kurallarına boyun eğmek açısından da
evet.
Bu ifade hani siz onların boyun eğişini fark edemezsiniz ifadesi geçen ayet var. Bizim Allah'a boyun eğmemiz hem biyolojik manada bu işte havaya ihtiyacımız olması, yemeye ihtiyacımız olması, suya ihtiyacımız olması, yaşam için
uyumaya ihtiyacımız
var, olması. Evet, evet. Bunların hepsi Allah'ın kurduğu düzene boyun eğmek.
Işığa ihtiyacımız var ya.
Işığa ihtiyacımız olması.
Evet. Şimdi burada Allah dedi ki Allah'ın yarattığının yerini bulacak hiçbir şey yoktur. O zaman burada Allah'ın yarattığı işte o şeyler, o döllenmiş yumurtadır, oraya koyduğu yapılar işte baktığınız birebir uyuyor. O zaman Allah'ın bu indirdiği ayetlerinin yerini tutacak bir şey olabilir mi? Yani bu yazıları Allah'tan başkasının yazma imkanı var mı?
Yok, tabii ki.
O zaman başka daha şey söyleyeyim. Sizin uzmanlığı konumuz doğal tıp olduğu için. Şimdi Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kurallara uyduğumuz zaman vücudumuzun tam rahat edeceği, huzur içerisinde olacağı, tıbbi olarak da şey yapacağı konusunda ne diyorsunuz?
Hocam bunlar zaten yani Kadir tabii bizzat yaşıyor. Yani o bahsetsin. Özellikle oruçla ilgili mesela Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu o saatler biz mesela kendi anne babama bu sene uyguladık. Bundan önceki 2 sene önce ya işte tutamazsın falan filan diyorduk yani.
Bunlarla ilgili veriler var. Başlangıçta işte ibadetle ilgili durumda insanların yapılmış yayınlarla ve verilerle işte Kur'an-ı Kerim'deki bu atıflara da dikkat etmeden önce bir güruh çıktı ve dedi ki ya işte oruç tutmak hastalık durumlarında hastalığı arttırır. Sonra Allah'ın bu konuyla ilgili ayetlerini incelediğimizde Allah bunun tam tersini söylüyor. Hatta oruç tutarsanız, hasta müebbiyseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Şimdi
korunmanız için.
Şimdi ifade bu şekilde olduğunda Allah'ın ayeti sorgulanmaz. Bununla ilgili değerlendirmede baktığınızda bunun bu şekilde olması lazım. Sonra bunlarla ilgili araştırmayı derinleştirdik ve hatta bu işte hiç ilgisi olmayan mesela İngiltere menşeili ya da uluslararası Japonya menşeili araştırmalara rastladık. Tabii isim Ramazan orucu diye aramayacaksınız. Arayacaksanız intermittent fasting diye arayacaksınız. Sonra yani aralıklı yeme ya da aralıklı açlık durumu gibi. Bununla aradığınızda oruç zamanına denk gelen bir açlık süresinin insan vücudunda bir sürü hastalıkta aslında iyileştirici etkisi olduğu ortada. Ve bunu birleştirince aha diyoruz işte Allah yine. Biz o yüzden dedik yani Kur'an'ı kim yazdıysa Allah olur çünkü tabii. Net veriyor. Yani.
O zaman burada şunu da bakın Japonya'da oruç biliniyor. Evet. İngiltere'de biliniyor. Evet. Amerika'da bir dünyanın her noktasında biliniyor.
Evet.
Bize bak Allah bunu da bize söylüyor. Bunu da başkasına öğrenme imkanımız var mı? Mesela Bakara 183. ayette diyor ki ya eyyühellezine amenu müminler kütübe aleykumus sıyam size oruç farz kılındı. Nasıl ya Rabbi? Kema kütübe alellezine min kablikum.
Sizden öncekilere.
Tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi. O zaman bizden öncekiler dedi ki mi? Allah her topluma da bir nebi gönderdiğini bildirdiğine göre o zaman her toplumun bilgi birikimi içerisinde oruç olması gerekmiyor mu?
Kesinlikle.
İşte onlar da mecburen bu konuyu araştırıyorlar.
Evet.
Bir de şimdi az önce Adem Bey annesi babasıyla ilgili bir şey söyledi. Evet. Allah-u Teala oruçla ilgili de bir zamanlama, ne zaman oruca başlanacak, evet. Ne zaman bitirilecek gibi bir zamanlama koymuş. Onda Bakara suresinin 187. ayetinde açıklıyor. Şimdi işte bu konuda biliyorsunuz işte çalışmalar Allah'a şükür yaptık. Zamanla bu 19. asırda bir bozulma olmuştu. Osmanlıların işte o zamanlar yani bu batılılaşma hareketleriyle birlikte yani Kur'an'dan çok ciddi manada uzaklaşma oldu. Uzay bilimlerine uygun bir şekilde kendilerine göre bir 20 namaz vakitleri belirlediler ki sistemi tümüyle çökerttiler. Halbuki uzay bilimlerinin görevi coğrafi ortamda oluşan şeyleri araştırmak değil ki onun görevi gökyüzündeki gök cisimlerinin hareketiyle alakalıdır. Yeryüzüyle ilgili değil. Neyse orada çok ciddi bir sapma olmuş. Allah'a çok şükür bu sapmayı düzelttik. Şimdi siz bunu söylerken 2 sene evvel, belki 3 sene de olmuş olabilir. İşte Amerika'dan bir yaşlı Türk doktor gelmişti. Daha ortaokulu bitirdikten sonra Amerika'ya gitmiş. Orada yetişmiş, doktor olmuş falan. Buraya geldi. Oturdu dedi ki, bu ne biçim bir takvim kardeşim deyince bana. Dedim Allah Allah, tenkit mi ediyor, ne diyor yani böyle tarz olarak sanki çok kötü bir şey gibi anladım. Hayırdır ne var dedim. Yahu kardeşim insanın doğal yapısına bu kadar uygun bir takvim olur mu dedi.
Öyle demiş
hocam. Şeyler. Sen de mesela annen babandan işte bu.
Gerçekten hatta diyor ki Abdülkadir var ya diyor Abdülkadir bana diyor oruç tutturmadı. Dedim ki yani bir insan gerçekten
her bilmiyorduk geçen ki o zaman.
Bilgileriniz değişiyor. Tabii. Hayata, olaylara, hastaya yani her şeye ya nefes alıp vermenizce bakış açınız değişiyor yani Allah'ın kitabı karşısında. Okudukça işte öğrendikçe.
Ama şimdi mesela doğal tıp konusuyla ilgili bir örnek vermiş oldun sen.
Evet.
Benim hiç aklımın köşesinde geçmiyordu. İşte o doktorun söylediği yahu kardeşim dedi eskiden oruç tutma dediğimiz hastalara sizin yaptığınız bu takvimle mutlaka oruç tut diyoruz. Eskiden oruç tutunca hasta olan şey, şimdi oruç tutunca oruçlu olduğunun farkına bile varmıyor.
Evet.
Ve vücudu için çok faydalı oluyor.
Mutlu oluyor bir de hocam. Yani.
Ve mutlu oluyor.
Tabii çünkü ibadetin yapılmasının da bir
mutlu var. Tabii ya inanılmaz bir, mesela ne diyor? Geçen bizim nöroloji doktorumuz var. Dedi ki ya ben yıllardır tutamıyorum. Bana Ramazan evet. deyince ben üzülüyorum dedi.
Yani eziyet çekiyor.
Samimi de bir insan ama. Evet. İşte dedi Ramazan gelince ya iftara davet ediyorlar gidemiyorum diyor. Kendimi kötü hissediyorum diyor adam. Kadir dedi ki bu sene görüşelim abi dedi.
Evet.
Ramazan olsun da inşallah.
Çünkü Adem'in annesi babası da biz aynı apartmanda oturuyoruz. Yani onları kontrol altına alıp da oruç tutunca anne ve babanın normal yaşamla ilgili böyle enerjileri de arttı.
Tabii.
Kendilerini iyi hissettiler, özgüvenleri geldi. Ramazan'ı eda etmek ya da onu yaşamakla ilgili o mutluluk halini hani
tarif edilmez.
Evet tarif çok ya keyifle bana, yaşadık
yani. Bana kaç tane hasta geldi? Yani hasta olduğunu söyleyen kişi tabii. Bana geldikleri hasta değil. Yani kendileri hasta olduklarını söylüyorlar. Yahu dediler. Biz oruç tutamazdık ama şimdi öyle zevk tutmaya başladık ki.
Evet, evet doğru.
Peki bu, gelelim şimdi fıtrat açısından. Peki bu vakitleri Allah'tan başkasının belirleme şansı var mı?
Mümkün değil.
Hiç yani. Mümkün değil. Şimdi mesela yani bunu bir örnek olsun diye yani her şey her konuda ben fıtrat dediğimiz için. Şimdi biz de yapılan yanlışlıklardan dolayı efendim gündüz güneşin doğuşuyla batışı arasındaki vakittir, gece de batışıyla doğuşu arasında. Öyle dediğiniz zaman orucu geceye kadar tamamlayın diye ayet var şeyde. Evet. Bakara 187'de bir emir var. Peki siz geceyi gündüzü böyle tanımlarsanız yazın Haziran'da hatta Haziran'dan önce kutup bölgesinde güneşsiz günler başlıyor. Peki bu insanlar siz geceyi güneşin olmadığı vakit dediğin zaman bu insanların oruç tutma şansı var mı?
Yok.
Ramazan ayında oruç tutun emri var. Şimdi biz o bölgelere gittik baktık ki Allah o bölgelerle ilgili o kadar çok ayet indirmiş ki yani güneşi ne gündüzün özelliği sayıyor ne gecenin özelliği sayıyor. Ama gecenin özelliğini karanlık da saymıyor.
Karanlığı kaldırmış.
Evet. Gece için kaldırmış. Gündüz evet. için aydınlık evet. var da.
Gece olmak zorunda değil karanlık.
Yani gece karanlık olmak zorunda değil evet. diyor. Evet. İşte İsra suresi 12. ayette. Şimdi baktık ki ne demek bu? O bölgede yaşayan insanlar buna beyaz geceler diyor. Niye? Gecenin bütün özelliklerini yaşayarak görüyorlar. O ayetleri görüyor onlar. Ama biz buralarda hayal ediyoruz.
Evet doğru.
Beyaz gece diye bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Şimdi oraya gittik baktık ki güneşsiz günler var. Günün bütün özellikleri ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkıyor. Kur'an'da anlatılanların tamamını güneş yok ama çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki mesela Svalbard dünyanın en kuzeyindeki adalardan bir tanesidir. Aylarca güneşin batmadığı bir yerdir orası. Şimdi orada 21 Haziran'da yani günün en uzun olduğu dönemde oradaki insanlar 14,5 saati bulmayacak şekilde oruç tutuyorlar. Ve gözlemleyebiliyorlar. Ha şöyle. Peki Allah'tan başkasının o özellikleri orayı yaratmayan onun özelliklerini Mekke'de inmiş olan kitaba koyabilir mi?
Mümkün değil.
İşte ne oldu? Allah'ın yarattığı ayetlere baktınız. Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu gördünüz.
İşte ondan sonra da şehadet ederim ki
çok kesin olarak biliyorsunuz.
Allah'ın elçisidir.
Aynen. Evet. Ve bu, artık ben şahidim ki bunu getiren Allah'ın elçisi. Eşhedü demeye hakkın olur.
Evet. Bilerek.
Babam böyle diyor. Okulda hoca böyle dedi. Eşhedü olmaz. O senin kanaatin değildir. Başkasının kanaati. Onun da kanaati değil. O da ben de böyle duydum diyecek. Evet, evet. Şimdi biz böyle bu şekilde bu işin içerisine girersek mesela ben şu ayeti de okumak istiyorum az önceki yani bir huzur ve güven ortamı oluşmuş oluyor. Yani tabiata uyduğun zaman, fıtrata uyduğun zaman her şeyle uyumlu. Önce kendinizle uyumlu oluyorsunuz. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Belki hayatınızda bir yalan söylemiş olduğunuzu hatırlayın. Mesela çocukluğumdan ben hiç unutmuyorum. Bir kere yalan söylemiştim. Daha küçük bir çocuğum. O ilkokula gidiyor muyum, gitmiyor muyum bilmiyorum. Babam akşam eve geldi, ben hemen erkenden yattım. Birisi benim uyaranım babama söyler diye. Ama kulağım işte acaba birisi gelip babama söyleyecek mi diye. Hep kulağım onlarda. Niye? Çünkü söylenen yalanın ortaya çıkacağını bilirim. Benim fıtratıma ters olduğu için en çok ben rahatsız oldum bunda.
Eziyeti siz
çekiyorsunuz. Kimse bir şey söylemedi falan filan ama ama ondan sonra da bir daha ya böyle bu pisliğin içine girilir mi? Ama benim için çok güzel bir tecrübe oldu bu yani. Çok güzel bir tecrübe oldu. Ya bu insanı nasıl rahatsız ediyormuş bu yalan? Şimdi Allah-u Teala bakın şeyde diyor ki işte indirdiği ayet, yarattığı ayet, fıtrat diye tanımladığı için Araf suresinde şöyle 35. ayette şöyle diyor. Ya beni Adem, ey Adem oğulları Adem oğulları derken yeryüzünde buna girmeyen bir tek insan var mı?
Yok.
Yok. Nerede yaşarsa yaşasın. Hepsi Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlardır.
Adem çocukları.
Ha, kızlı erkekler.
Kızlı erkekler. Türkçe de oğul ama Adem oğulları deyince Türkçe'de de kızlarla anlaşılır.
Öyle anlaşılıyor
işte. Ama ey Adem evlatları demek evet, daha uygun evet, tabii. Evet. Yani Arap dilinde oğullar beni dediğiniz zaman hepsi anlaşılır. Evet. Ey Adem evlatları demek belki daha uygun olabilir. İmma ye'tiyennekum rusulun minkum. Size sizden rasuller gelirse. Sizden ne demek ya? Rasul ne geliyor? Allah'ın ayetini bana okuyor. İşte Allah ki bak şöyle, şurada şöyle diyor, burada diyor. Gelip ne yapıyor? Yakussun aleykum ayati. Benim ayetlerimi size böyle parça parça yavaş yavaş anlayacağınız şekilde okuyor. Mesela şunu şu anda okuduğumuz gibi. Anladın mı? Ha bu Allah'ın ayeti mi? Aa evet. Ondan sonra diyor ki femen ittaka. Kim kendini sakın yanlıştan sakındırırsa. Az önce söylediğim gibi işte. Bak işte bir kere yalan söyledim. O gece neler çektiğimi Allah bilir yani. Sonra baktım ki öyle bir şey olmadı. Yani kimse babama bir şey söylemedi. Bu defa kalktım.
Çok dua etmişsiniz.
Ama uyku numarası da çok kötü bir şey. Yani
çok, çok dua olmadı. Ettiniz mi? Allah'a dua ettiniz mi? Allah'ım beni bu işten kurtar.
Tabii. Hayır şimdi göz, uykun yokken gözü de kapatamıyorsun ki. Öyle zor ki.
Bir de dışarıyı dinliyorsunuz.
Uyuyamazsınız ki. Bir de dışarıyı dinliyorsunuz. Şimdi femen ittaka kim kendini yanlıştan korursa bir daha yalan söylemeyeceksin.
Evet.
Bir daha böyle yanlış yok. Evet. Doğrular yapacaksın. Ve aslaha peki yanlış yaptım şimdiye kadar kendini evet, düzelteceksin. Evet. Ne yapacaksın? Tekrar fıtratına döneceksin. Doğru. Yani doğal yapına döneceksin.
Evet.
Şimdi dersimiz adı fıtrat ve tıp ya.
Evet.
Fıtratına döndüğü zaman şimdi bu ayetin bundan sonrasını tabip olarak siz açıklayın.
Evet.
Diyor ki فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Onların üzerinde ne bir korku olur, yani hiçbir korku kalmaz, üzülmezler de. Peki korku ve üzüntünün tıbbi anlamı ne?
Hocam yani sağlığı, mutluluğu nasıl tarif edeceğimizle ilgili bir şey bu. Yani gerçekten hem psikolojik hem fizyolojik tam bir sağlık, tam bir iyilik hali olarak tanımlanıyor zaten sağlıklı olmak. Bir sağlıksız bir insanın mutlu olmasından ne kadar bahsedilebilir? Ya da mesela ben çok mutluyum ama her an bir baskın yeme, her an beni alıp tutup götürürler korkusu taşıyorum. İşte siz içeriden bir hissediyorsunuz ya benim ismim geçecek mi? Ya yani bir insanın bir üzüntüsü olup da
ismin geçecek mi dediğim zaman ne yanlış yaptığım için.
Tabii.
Ama yanlış yapmamışsam hiç ne yaparlar şey, yapsınlar tabii bana ne dersin?
Evet. Tabii. Yani insanın mutluluğunu tarif etmesi için içerisinde üzüntünün ya da korkunun olduğu bir hale insan mutluyum diyebilir mi?
Tabii.
Ya da tıp açısından korkunun ve üzüntünün gitmesi vücuda nasıl etki eder mesela?
İşte korku ve üzüntü demek eziyet demek.
İnsan vücudu için. Yani korku hadisesinde şimdi hormonal aktivasyon, sempatik sistem denilen istemsiz çalışan, otonomi kazanmış bir sistemimiz var içinde çalışan. Bunlarda özellikle korku halinde ciddi manada insan vücudunda enerji tüketimini arttıran ve onu böyle iğne üstünde oturuyormuş hale getiren, ki bize bunu anlatırken hocalarımızın tarifi şöyleydi, anatomi hocamızın tarifini hiç unutmam. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Bir aslan sizi karşınızdan yolda yürürken gördünüz ve işte sizi bu aslandan kurtaracak ya da o aslanın size oluşturduğu stres durumunda aktive olan sistemdir korku. İşte sempatik sistem ciddi anlamda aktive olur, kalp çarpıntınız hızlanmaya başlar, beyindeki aktiviteler canınızı kurtarmak meyline girer, vücudunuz bütün enerji sistemini aktive eder ki işte buradan kaçmak ya da canını kurtarmak konusunda gereken yapılsın, stres hormonlarınız tabanları bulur, kan şekeriniz yükselir vesaire vesaire. Bu ciddi ve ağır bir stres durumudur ve uzun süre bu devam ettirilemez bir haldir. Diyelim ki bu durumu dışarıdan verilen ilaç gruplarıyla devam ettirmeye çalışalım bu otonom sinir sistemini. İnsanın yaşamı bununla bağdaşmaz. Tahrip olmaya başlar.
Yani tıbbi açıdan da son derece tıbbi, önemli. Yani.
Tabii ki tıbbi açıdan tahrip olur. Yani korkuyu süreklilik arz ederseniz ya da hüzün ya da bu üzüntü meselesini sürekli hallederseniz kişi kendi içinde parçalanmaya başlar. Şey açısından hormonal etkilerin insan vücudunda oluşturur değişiklikler. Mesela kan şekerini yükseltir. Kan şekeri kontrolden çıkar. Belirli bir düzeyin üzerinde.
Yani sağlık bozulur.
Sağlık
yani.
Bozulur tabii. Direkt olarak. Bununla ilgili işte damarsal akımlar değişir. İnsan vücudunda enerji eldesi tamamen değişir. Bütün depolar yakılır, harcanır. Onların hepsi değişir. Sistem böyle olunca bu uzun süreli devam ettirilemez bir haldir. Ve
yani bu ne oldu? Bu doğal yapına ters bir
tabii ki. Yapıdır. Tabii ki. Direkt olarak.
Görmez hale bile gelir yani. Tabii. Bazı psikolojik problemlerde evet. Strese dayalı, özellikle tanımlanmış orta yaş spor yapan böyle atletik böyle genç erkeklerde santral sinir sistemi gözün merkezi kısmında ödem yapıyor mesela.
Ya bak gözde ödem.
Gözde ödem.
Aa, ne olmuş oluyor?
Görmesi bozuluyor.
Göremiyoruz.
Yani hatta o kadar tipik ki biz fluoresyen anjiyografi dediğimiz yani kalp anjiyosunun gözde yapılanını yapıyoruz. Gözün merkezinde böyle tüten baca görünümü adı altında böyle damardan o verdiğimiz fluoresyen sızıntı yapıyor. Yani tamamen üzüntüye, strese, anksiyeteye bağlı.
Demek ki üzüntü de demek ki
evet.
Sağlık açısından
son derece önemli.
Etkili bir şey.
Hocam bir şey daha bir katkı sağlayayım ben. Bu İbrahim Aleyhisselam'a gelen melekler hani bu neyin müjdesini veriyorsunuz bu yaşta dediklerinde meleklerin söylediği şey çok ilginç. Sana bir bilhak bir şeyi müjdeliyoruz. Diyorlar mesela o bilhak kelimesi
gerçeği müjdeliyor.
Sizin çalışmalarınızdan da bizim hissettiğimiz şey oydu. Yani bir gerçeği ama bir doğruyu müjdeliyoruz. Tamam. Bir söyle, yani verdiğimiz bu erkek çocuk müjdesi müjde. Ama bir de bir şey daha müjdeleyeceğiz sana. O da sakın ümidini kesenlerden olma. Şimdi bu o kadar önemli bir şey.
Umut da çok mühim. Abi.
Çok önemli.
Ne olmuş oluyor? Onun için bu da Allah'a güvenmek demektir. Yani kendini fıtrata teslim ediyorsun. Allah'ın ayetlerine teslim ediyorsun ve çok rahatlamış oluyorsun. İşte istersen bu Allah'ın ayetin devamı da az önce senin söylediğinle alakalı. Bak demek ki bir insan Allah'ın ayetlerine uyarsa, Allah'ın bu indirdiği ayetlerine uyarsa ister istemez yarattığı ayetlere de uymuş olacak. Yani vücuduyla birebir uyuşan bir yapı kazanacak. Dolayısıyla herhangi bir üzüntü ve korku olmayacak. Herhangi bir durumda Allah'a güveneceksin. Bitti. Karşına aslan da çıksa, tamam bu aslanı karşıma çıkaran Allah-u Teala, ben kendi elimden geleni yapayım, gerisi Allah kerim. Böyle strese, şuna bir şey değil. Sen elinden geleni sonuna kadar yaparsın ama umutsuzluğa kapılmazsın.
Evet, evet.
Böyle kendini perişan etmezsin.
Evet.
Öyle şey yapmazsın. Şimdi arkasından diyor ki, bu çok çok mühim bir kelime kullanacak Cenab-ı Hak burada. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Bizim ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler.
Evet.
Şimdi mesela siz Allah'ın ayetlerine teslim olmuş kişiler olarak konuşuyorsunuz. Ama onun yerine canım korku da olabilir, normaldir. İnsanın hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu o kadar büyütmemek lazım falan filan diyenler.
Evet.
Yalan söylemiş olmuyor. Yani korkunun sağlığa etkisi olmaz falan deseler mesela.
Mümkün değil böyle bir şey yani. 50 türlü.
Ya da üzüntünün sağlığa bir etkisi olmaz. Yalan söylemiş olur.
Yalan. Açık bir yalan.
Açık bir yalan.
Gerçekten yalan.
Peki bunlar ne yapmış oluyorlar? Vestekberu anha bir de kendilerini büyük diyor. Kardeşim yani tamam ama bizim de bir uzmanlık alanımız
tabii,
var.
Tabii Allah yaratıyor ama
biz de biliyoruz. Ya ben, biz, mesela ben göz konusunda yıllardır işte şu kadar ameliyat yaptım, şu kadar şey yaptım. Yani bütün ömrümü gözde geçirdim. Yani kusura bakmayın, benim de elbette söyleyeceğim şeyler var. Yani kendini yani yaratıcıdan daha üstün görmeye başlarsan ne olur? Sisteme ters düşerse, fıtrata tabii, ters düşmez misin?
Tabii ki.
Çünkü Allah'ın yarattığını yerine geçirecek hiçbir şey yok. İşte böyle yapanlar ne olur? Onlar da ashabunlar, ateş ahalisidir. Ne demek? Bak siz bunları görürsünüz. Eğer doğal yapıya teslim olmazsa bunlar sıkıntıdan hiç kurtuluyor mu bu tür insan?
Zaten bununla ilgili
örneklem de var. Biraz önce hani o hayvanlara verdikleri otobur hayvanlara verdikleri o et meselesindeki örneklemi devam ettirecek olursak şimdi tek değişkeni fark etmiş oradaki veteriner ekibi ve işte biyolog ekibi. Demiş ki biz bunları nasıl hızlı büyütebiliriz? Ama hiç şu değişken akıllarına gelmemiş. Kardeşim otobur bir hayvana et verdiğimizde ne olacak acaba? Yani Allah'ın işte sistemi kurarken her şeyi düşünerek kurmasının şeyi esprisi burada. Yani bunu yaptıktan 5 sene sonra insanları da etkileyen bir silsile hastalığı başladı. İşte hatırlarsın bununla ilgili, evet, deri dana hastalığı. Sonra işte Creutzfeldt-Jakob kuru hastalığı. Bununla ilgili başka başka versiyonları bunlar. Yine fıtratın bozulması, evet. Beyinde bunamayla giden, insanın yapısal olarak durumunun da bozulduğu, hayvanın da kendini öldürmeye yeltendiği ya da abuk sabuk işte normal halini, davranış biçimini çok azgınlaşarak gösterdiği. O yüzden deli dana diyorlar hayvana. İşte hayvan gidiyor duvardan atlıyor. Gidiyor işte ne bileyim kapıya çarpıyor. Çünkü kafasında aykırı davranmaya başlıyor.
Niye Allah'ın belirttiği gibi bir fesat ortaya çıkıyor.
Tabii ondan sonra kas zayıflığı oluyor. Hayvan ölmeye başlıyor. Pat diyor düşüyor ölüyor hayvanlar falan. Sonra işte bu algıda problem var. Biz kendimizi büyüksenmek dediğimiz o ayetteki ifadede de insanların bir şeylere müdahale ederken bununla ilgili mutlaka ama mutlaka ön çalışmalar ve güvenlik çalışmalarını değerlendirerek bunların tamamını oturtması lazım. Kesinlikle. Yani bilim dediğimiz mevzu bilime tapmak değil. Bilim dediğimiz mevzu Allah'ın sınırları ve Allah'ın ölçütü içerisinde, fıtrat denilen durum içerisinde bununla ilgili güvenliği de ya da çalışma yaparken ya da bir şeyleri geliştirirken bu güvenliği de hesaba katmak. Çünkü bizim bilmediğimiz milyonlarca belki milyarlarca değişken var. Bir tek beslenme işini değiştirdiğimizde bu kadar çok iş oldu. On binlerce insan öldü bunlar yüzünden. Erken bunama problemleri yaşadılar. Ve geri dönüşümsüz bir araz. Ha şu anda öğrendik tamam işte artık bu yok da böyle tahrip olarak öğrenmek bizim için tölere edilebilir bir şey değil.
Bu sözü söyledin şu aklıma geldi. Allah-u Teala diyor ki de ki eğer bütün denizler mürekkep olsa bir o kadar daha deniz olsa Allah'ın bilgisini yazmakla bitiremezsiniz diyor. E peki bizim bilgimiz ne kadar ki? Şimdi Allah'ın bilgisinden elimizde olan şu Kur'an-ı Kerim birkaç şeyle o okka mürekkeple yazılabilir. E şimdi o zaman Allah'ın bilgisi karşısında bizimkisi son derece zayıf. Onun için zayıflığımızı bilip ona teslim olacağız. Fıtrat olacak. Peki az önce deli dana dediniz. O deli dana kendisi ölüyor. Onun etini yiyene de bir zararı oluyor mu?
Etini yiyen insanlar da öldü.
Zaten.
De buyur.
Evet. Onu, o zaten.
Ne oldu? Fıtratı bozdu.
Bozuldu. Aynen.
Niye öldü? Çünkü adamın da yapısı bozuldu.
Aynen. Çünkü yapısı bozuldu. Hayvanla yapısı bozuk olan o hayvanı yedirdiğiniz insanın da yapısı bozuldu.
Ya bak bugün şimdi isterseniz şu ayeti okuyayım onu da hep birlikte değerlendirelim. Ondan sonraki derslerimizde yaparız. Devam ederiz çünkü konu bana göre güzel bir giriş yapıldı. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz?
Evet. Vallahi hocam siz daha tecrübelisiniz. Bizim program
ya şu payı bu. Hayır benim hoşuma gitti de bu giriş o açıdan. Şimdi Allah-u Teala yapıyor. Mesela diyor ki bazı insanlar vardır ki yani büyükleniyor ya kendilerini bir şey zannediyor. Bir de o var yani bozan insanlar. Yani diyelim tıbbı bozanlar. Siz o açıdan, tıp açısından sadece dinleyin ayetleri. وَمِنَ النَّاسِ bu Bakara suresinin 204. ayeti. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجُبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Kim insanlar vardır ki bu dünya hayatı ile ilgili söylediği sözler seni hayran bırakır. Ya ne kadar güzel konuşuyor. Adam uzman. Çok başarılı. Ne iyi ya.
Evet.
Hoşuna gidiyor. Ama وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا ف۪ي قَلْبِهِ İçinde olana da Allah şahit ki ben doğruları söylüyorum. Yanlış bir şey söylemiyorum diyor.
Evet.
Çünkü senin bilgi seviyen onun seviyesinde olmayabilir. Adam o doğruların içinde yanlışları da yerleştirir. Sen farkına varamazsın.
Hı. Evet.
Yani en kötü yanlış doğruya en yakın olandır. Fark edemezsin.
Evet. Evet. Çok dikkatle bakmadan
çok,
fark edemezsin.
Çok dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi böyle de yemin eder. Hayır, niye yapsın ki kardeşim ya bu adamın? Yani ne gerek var dersiniz yani işte. Ondan sonra وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ Ama o hasmın en yamanıdır. En yaman düşmandır. Niye? Çünkü şöyle bir söz vardır. Deme düşmana düşman, elinde silahı ola. Veli müşkil budur, sureti haktan gele. En kötü düşman, dost görünen düşmandır.
Evet.
Çünkü sen ona kol kola girersin, senin koltuğun altına bıçağı saplar, o bıçağın başka taraftan saplandığını zannedersin.
En büyük düşman.
Ondan daha büyük düşman olmaz yani. Şimdi diyor ki burada وَاِذَا تَوَلَّ bir işin başına geçtiği zaman.
Evet.
Yetkinlik bir imkan geçerse سَعَا فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا bu defa yeryüzünde fesat çıkarmak için deli dana oluşturuyor mesela. Odun etinden sana yedirip seni hasta ediyor ve kendisine müşteri olarak getiriyor. Ve senin ceplerini boşaltıyor. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ hem ürünleri şey yapmak istiyor, bozmak istiyor. İşte şey insanların işte hayvanlardan tabiattaki yetişilmiş şeylerden, gıdalardan bir sürü şekilde insanların yaralanması gerekiyor. Onu bozuyor yani. Ve nesli bozuyor. Nesli bozuyor. Vallahu la yuhibbul fesad. Allah fesadı sevmez. Peki bu ne yapıyor? Bir de bunlar, bak bu ayette medya açısından düşünün. Ve izâ kîle lehu tekillâh dense ki ya Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Bak Allah'ın yarattığı tabiatı bozuyorsun. Allah'a hesap vereceksin. Dense ehadetul izzetü bil ithim. O yaptığı o günahla övünmeye başlıyor. Ne yaptık kardeşim? Baksana bak şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Yani bunlar sen ne diyorsun ya? Böyle kolay şeyler mi? Böyle insanlığa bu kadar büyük hizmetimiz oldu. فَحَسْبُهُ cehennem, onun hakkından gelecek olan cehennemdir. وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ ne kötü hale gelmektir o. Mesela siz bu ayeti böyle bir tıbbi açıdan şey yapın, artık dersimizin sonuna geldik. İnşallah bundan sonraki derslerimize bu güzel bir giriş oldu. Sizler de şey yaparsınız, böyle doğal tıp konusunu inşallah çok geliştiririz. Evet, bu ayetlerle ilgili
ben kısa bir şey söyleyeyim. Kadir'e tabii bırakayım. Şimdi bu ilgili ayetlerde gerçekten bugün biz tıbbi açıdan hani bakalım dediğiniz için o açıdan baktığımızda bu işin eğitiminden başlıyor bu. Yani bu hani eline yetkiyi geçince. Şimdi bunu hep böyle biz iktidar olmak, hükümdar olmak diye belki insanlar algılıyor ama yani hayır, böyle aslında gerçekten eğitim, yani düşün, bizim aldığımız eğitimden başlıyor bizim operasyona maruz kalmamız, öyle değil mi? Yani biz bir yönden bakıyoruz sadece. İşte dediği gibi daha çok işte bu tıpta böyle ziraat fakültesinde sanki farklı mı? Yani daha
ilahiyatta farklı mı?
Orayı bilemeyiz.
Orası sizin için. Tıp, değiştirmeyelim konuyu.
Aynen. Şimdi yeter ki tarladan daha fazla ürün elde edeyim, değil mi? Daha büyük domates olsun. Daha fazla süt versin. Evet. İyi de kardeşim, bu süt mü? Evet. Bu domates mi? İçinde magnezyum, flör ne var yani? Evet. İçinde demir. Yani bir şey yok ki. Hadi tamam, geçtik ya, görüntü öyle bir prezentasyon sundu. Yani içeriğinde bize katkı sağlayan bir şey yok. Her şey eksik. Bütün vitamin, evet, mineraller eksik. Evet. Ya hadi onu da geçtik. Yani bize zarar veriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi eğitimden başlamışsın yani. En ilkokulundan başlıyorsun. Yani bu işin en temelinden başlıyorsun. Verdiğin eğitim ezberci bir eğitim. Tek bir bakış açısı. Tek yönlü bir bakış açısı. Sorgulamak yok. Sanki ilahiyatta ya da işte bizim gelenekte dini konuların sorgulanması, hocalara bir şey sorulması efendim mümkün değil de söz sanki biz fen bilimlerinde farklı mı? Yani bizler o tıp fakültesinde o sıralarda yani iki dudağı arasındasınız siz. Tabii, hocanın.
Çok daha beterdir.
Yani
askeri düzenden daha beterdir.
Tabii,
tıbbi yani, ya da asistanlıktır, öğrenciliktir beterdir.
Yani bir cerrahi asistanlığı yapmak herhalde şöyle bir geleneksel böyle bir tekkiye girse hani Yunus Emre gibi falan bir adamdır yani. Eli öpülesi bir adam çıkıyor ortaya. Yani kişiliğinden, duruşundan, şahsiyetinden kendine has bir uslubu, tarzı, nevi şahsına münhasır bir insan çıkması çok zor. Çok travmatik bir süreç ve nihayetinde önünüze konan bir takım önergeler, yönergelerle, aa hocam böyle bir yayın var, Değil mi? Hı. Efendim yıl sonuna doğru şöyle bir tatil, böyle bir bilmem ne. Bak, evet. Çok farklı yönlendirmeler var. Yani hocaları başka bir yerden yönlendiriliyor. İşte efendim kliniğinize şöyle bir katkı sağlayalım biz hocam. Ya bu işe bilim bilim yok yani. Şimdi inşallah dediğiniz gibi süreç içerisinde
tabii.
farklı şeylere gireriz.
Evet. Biz bunu şey yapalım ya. Bu bir kısım insanlar böyle. Ama istersen şu ayeti ya da sen sizin söyleyecekleriniz varsa onu şey yapalım.
Ben şeyle ilgili, özellikle bu sistemle ilgili tabii Adem kardeşimin de benim tıbbi eğitimindeki bu meselelerle ilgili değindikleri doğru ama dediği gibi bütün hepsinde aynı mesele var. Aslında insanların içindeki o yaratıcı hali ve bir şekilde bunlarla ilgili o farklılıkta daha üstünlük kazandıracak işleri, yaratıcı akıl ve zihni hep aynı tip insan oluşturmak için belirli baskılar altında tutuyorlar. Bunlarla ilgili hani sözler de var. İşte silah satan adam savaşların bitmesini istemez. İşte yok efendim ilaç satan adam hastalıkların bitmesini istemez. Şimdi sistem bu şekilde hasta sayısı evet ister tam tersi. Sistem öyle çalışıyor ki mesela bununla ilgili örneklemde hem insanların beslenmesiyle hastalıkların yeniden oluşması söz konusu. İşte vitamin ve minerallerin bozulması, topraktaki işte minerallerin azalması. Geçen gün 8 tane Avrupa ülkesinde topraktaki şu mineral çok ciddi miktarda azaldı. Artık bunlarla ilgili ciddi anlamda dışarıdan zenginleştirmeye ihtiyaç var. Sebebi ne? Yanlış tarım. Yani Avrupalı olunca bu işi doğru mu yapıyor zannediyoruz? Hayır. Bilim meselesinde bu ukalalık her yerde var. Yani hiç kimse şu hesabı yapmıyor kardeşim. Yaratıcı Allah sistemi kurarken kendisiyle ilgili ifadede bütün okyanuslar alınıp onlarla bütün ağaçlar da kalem yapılsa sözlerinin bitmeyeceğini söylediği bir derinlik içinde siz neyin kafasını yaşıyorsunuz iki kelamlık adımla? Ben bunu algılayamıyorum. Çünkü benim en net şahit olduğum sahne karaciğer hücresiyle ilgili atom numarası değişimi sahnesidir. Mesela ben bunun için secdeye kapandığımı biliyorum. Şunu söyleyeceğim. Normalde bizim nükleer reaktörlerde 3 tane özellik vardır. Bir tanesi dış taraftan işte alfa, beta ve gama ışınlarını kesmek için beton, işte ağır su, işte yok efendim nötron çubukları, işte dışarıda devasa işte kapsüller, onlarca milyon dolarlık işlemler yapılır. Nedir? İşte uranyum 283, 281, 285 işte bu numaraları değiştirerek bir şekilde radyoaktif ışımayı sağlamak. Bunların sezyuma şuna buna değişimi. Bir karaciğer hücresi azot ya da karbon atomuyla bunu günde en az 2500 defa yapar. Bunu okuduktan sonra dedim ki ya bu karaciğeri Allah'tan başkası yaratmış olamaz yani. Çünkü bizim teknolojik altyapımıza baktığımızda sistem hiç öyle çalışmıyor. Yani biz bir şekilde bir tane atomu organize etmek için bu kadar düzenek yapmışız. Allah bunu şurada koskocaman bir organa koymuş ve günde bir tanesi hani gözle göremeyeceğimiz bir tanesi günde bunu 2500 defa yapıyor. Sistem o kadar fazla değişken ve o kadar ayrıntılı mükemmelliyet içeriyor ki sistemi biliyorum demek çok böyle ne denir haddini aşmak gibi geliyor bana. Ben bununla çalışmayalım anlamına da gelmiyorum ama ya biz şunu yapalım haydi buradan yürüyelim demek cüretini göstermeden ya da şu doğrudur demek cüretini göstermeden biraz haddini bilmek lazım gibi geliyor bana. Adımlarken dikkat etmek lazım. Çünkü
yani doğallığın dışına çıkmamak lazım.
Tabii ki. Çünkü Allah'ın yarattığı bu. Siz sistemi değiştirirseniz çok ciddi problemler yaşayabilirsiniz.
İnşallah bu çok iyi olur. Yani bence iyi bir başlangıç oldu. Artık dersimizin sonuna geldik. Az önce söylediğiniz şeyden küçük bir şey daha ilave edip şey yapayım. Yani siz ikiniz de söylediniz. İşte gıda üretiliyor, et üretiliyor. Şimdi onu söyleyince bir iş kadınının bana anlattığı bir şey var. Diyor ki yani maddi durumu çok iyi olan bir hanımefendiydi. Diyor ki işte Hollanda'ya gittim. Bana şey yaptı, bir çiftliğe götürdüler. Gel dediler, sen bu çiftliğe ortak ol. Bak işte burada işte bu hayvan isim türlerini söylerken belki yanlış yapabilirim. Mesela bir sığır ya da bir koyun çok kısa sürede yetiştiriyorlar diyor. Kısa sürede satıyor, para kazanıyor. Nasıl yapıyorsunuz? İşte şurada bir şeyi gösterdiler diyor, bir kapalı alan. Orada yaşlı bir adam oturuyor. Ayarlamışlar, düğmelere basıyor. Şu hayvanların yanında, hayvanlar da oldukları yerde Onlara böyle doğal değil, kendi ürettikleri çeşitli şeyleri veriyorlar. Onlar da böyle gelişiyor,
şişiyor.
Ve ondan sonra satıyorlar. Diyor ki, yani parayı düşünürsen müthiş bir gelir. Ya ben Allah'a bunu nasıl hesabını vereceğim dedim diyor. Ben asla kabul etmedim. Yani dolayısıyla biz şimdi burada tabii bu fıtrat meselesi, tıp ve fıtrat ya da doğal tıp diye inşallah çalışmalarımızı devam ettirirsek inanıyorum ki birçok alan için de bir örnek çalışma olur inşallah. Ve insanlar kendi doğal yapısına dönmenin gereğini belki hissederler. Eder ya da etmez ama biz kendimize düşen görevi yapmış oluruz. Ve Allah-u Teala'nın belki en temel olanı, yani 30. surenin 30. ayetinde dini fıtrat olarak tanımlaması, yani oluşum, değişim, oluşum, gelişim ve değişim, kanun ve kuralları. Bu kanun ve kuralları insan vücudunda da, hayvanlarda da, bitkilerde de, toprakta da, her yerde de geçerli. Böyle olunca birebir uyum içerisinde oluruz. Dolayısıyla vücudumuz, yani huzur ve güven içerisinde oluruz. Üzüntü de olmaz, korku da olmaz. Dünyamızda rahat olur, ahirette inşallah bu dersleri böylece devam ettiririz. Allah nasip ederse. Allah ikinizden de razı olsun. Bilmiyorum, bana göre çok güzel bir başlangıç oldu ama siz nasıl diyorsunuz onu bilmiyorum. Size göre de iyi mi?
İyi hocam, bence iyi.
Hocam ben sadece 30'a 41'i de ekleyerek belki bitirsek daha iyi olmaz mı? Rum suresi 41. ayette tam aslında söylediklerimizin karşılığını bulduğu bir ayet var. 41. ayet.
Rum 41.
Evet.
Bakayım da. Evet, diyor ki o ayet doğru. O ayete şey yaptık ama tam olarak okumadık şimdiye kadar. Birkaç kere temas ettik. Diyor ki Allah-u Teala ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Bozulma denizde ve karada ortaya çıktı. Niye ortaya çıkıyor? Bima kesebet eydin nas, insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı. Neden bu fesat ortaya çıkıyor? لِيُذ۪يكَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا. Yaptıklarının bir kısmını onlara tattıralım diye. Yani bu fesadı yapanlar önce bu şeyi, bu eziyeti önce çekenlerdir. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Belki yaptıkları yanlıştan geri dönerler. Yani bu da çok önemli. Tabii bu ayetler bizim belki çalışmalarımız en temel olacak olan ayetlerdir. İnşallah bundan sonra da devam ettiririz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yardımcımız olsun. İnşallah çok hayra vesile olur. Ara ara böyle doğal tıp derslerimizi yapacağız. Allah sizlerden de izleyenlerden de razı olsun.